Ayrım 4.
Kızlarının sadece kardeşleri sultanın ve sevdikleri, kendilerine göre korudukları ailenin iyiliğini düşündüklerini çok iyi anlıyordu ama yine de onlara kızıyordu. Çünkü oğlunun hür ve bağımsız davranmasına engel olmasını istiyorlardı ondan. Oğlunun insanlık gururunu öldürme suçunu onun sırtına yüklemek istiyorlardı. Ama kızlar o itiş kakış arasında kendilerine basamak basamak yol açarak yukarı doğru sürüklüyorlardı onu. Merdivenin sonuna geldikleri zaman Çordon oğlunun da bulunduğu sıralanmış askerleri gördü. Bando toplanıyor, yerinden ayrılmaya, en son da harekete geçmeye hazırlanıyordu. Oğlunun bulunduğu grup Katarlara binecek son gruptu. Çordon oğlunu hemen fark etti ve onun başını dört yana çevirerek bakındığını gördü. Babasını ve ablalarını arıyordu besbelli. Eğer o anda ablalarının onu gitmekten alıkoymak için babalarını sevk subayına başvurmaya zorladıklarını, onu kendi gözünde alçaltmaya, insanlık gururunu yok etmeye, çiğnemeye çalıştıklarını bir bilseydi. Bu sırada Çordon, kırmızı enterli bir kızın kalabalığın arasından fırlayarak sultana doğru koştuğunu gördü. Ama ancak el sıkışacak kadar bir süre kalabildi sultanın yanında. Onu ondan uzaklaştırdılar. Şimdi istasyon şefinin odasına gelmişlerdi. Yetkili subay oradaydı. Kızları onu büronun kapısına doğru ittiler. Hadi gir içeri. Ona babası olduğunu söyle, annemizin hasta olduğunda, onun henüz bir çocuk olduğunu, düşünmeden hareket ettiğini anlat. Her şeyi açık açık söyle. Ayırsınlar onu konvoydan. Hadi baba, daha ne duruyorsun? Her dakikanın çok büyük önemi var şimdi. Çordon onları aldırış eder olmasa da o kalabalık içinde utanç duymaya başlamıştı. Askerler, siviller kendi işlerinin telaşı içinde o yana bu yana koşuşmaktaydılar. Çordon silkindi, ayak diredi. Hayır dedi, ben böyle bir şey yapamam. Böyle davranmak benim huyuma suyuma uymaz. Oğluma kötülük edemem. Baba gireceksin içeri. Evet baba girmelisin. Sen girmezsen biz gireriz. Her şeyi anlatırız. Kızların sabrı taşmıştı. Kapıya dayandılar. İçeri girecekleri sırada Çordon kollarından tuttu ve çekti. Hayır, buna izin veremem dedi. Bundan sonra merdivene doğru yürüdü. Kalabalığı yararak ve onları korkunç bir kuvvetle ellerinden çekerek merdivenden indi. İşte o zaman hiçbir babanın duymak istemediği ya da istisna sayılacak kadar az babanın duyduğu sözleri işitti onların ağzından. Oğlunu ölüme gönderiyorsun. Lanet olsun. Bir baba değilsin sen. Hayır, sen artık bizim babamız değilsin, diye ekledi öteki. Çordon'un yüzü bembeyaz oldu. Sıkılan yumruklarını gevşetti, kızların kollarını bıraktı ve tek kelime söylemeden insanları ite kaka meydana doğru ilerledi. Oğluna veda etmek için o insan ormanını yara yara, o çığlıklar hayhuy arasında bindirme yerine koşmak istiyordu. Ama geçit kapanmıştı bile. Peronda kalabalık kara, yoğun bir kitle gibi dalgalanıyor, bando durmadan coşturucu marşlar çalıyordu. Oradan geçmek imkansızdı. Peronun önünde parmaklığa dayanan Çordon, insan başlarından oluşan bu denizin üzerinden ucu görünmeyen kırmızı vagonlara baktı. ''Sultan, sultan, oğlum buradayım, görüyor musun beni?'' diye bağırıyordu elini kolunu sallayarak. Sultan onu nasıl duysundu ki? Parmaklığın yanında duran bir demir yolcu ona sordu. ''Atın var mı?'' ''Evet'' dedi Çordon. ''Aktarma istasyonunun nerede olduğunu biliyor musun?'' ''Evet, öbür tarafta.'' Öyleyse babalık, hemen atını atla, 4 nala sür, 5 kilometrelik bir yol gideceksin. Yetişirsin. Katar orada 1 dakika duracak. Oğlunu görebilir, uğurlayabilirsin. Ama çabuk ol, dikilip durma orada. Çordon atını bulmak için oraya buraya koştu. Atını nasıl bulduğun değil, tek bir hareketle yuları nasıl çözdüğünü, üzengiye nasıl bastığını, kamçısını nasıl şaklattığını ve hayvanın nasıl fırladığını, başını öne eğerek demir yolu boyunca onu nasıl 4 nala sürdüğünü hatırlıyordu yalnız. Tenha yolda tek tük geçen yayaların ve arabaların ondan vahşi bir göçebeymiş gibi korktuklarını da. Allah vere de vaktinde yetişsem, haydi yetiştir beni, oğluma söyleyeceğim çok şey var, diye düşünüyor ve dişlerini gevşetmeden 4 nala giden atlının duasını okuyordu. Ey ataların ruhu, Ey atların koruyucusu Kamber Ata, bana yardım edin, atım sürçmesin, ona Şahin'in kanatlarını ver, demirden bir yürek ve ceylan gibi bacaklar ver, ona balıkların ciğerini ver. Yolu geçtikten sonra rayların kenarındaki dolguların yanında bir patikaya girdi. Yine kırbaçladı atını. Aktarma istasyonuna girmek üzereydi ki geriden ona yetişmekte olan trenin sesini duydu. Birbirine eklenmiş iki dev lokomotifin boğucu gürültüsü onun önüne eğdiği geniş omuzlarına dağdan kopan kayalar gibi iniyordu sanki. Tren dört nala giden Çondor'un yanından gelip geçti. At da bütün gücünü kullanıyordu ama yine de tren orada duracaksa yetişebilecekti. Artık pek az bir mesafe kalmıştı. Trenin orada durmaması ihtimali, bu kaygı, bu korku ona Allah'ı hatırlattı. Allah'ım, eğer var isen bu treni durdur. Sana yalvarıyorum, durdur bu treni. Çordon yavaşlayan katarın son vagonuna yetiştiği zaman tren durmuştu. Oğlu da onu görmüş, trenden atlamış koşuyordu. Çordon da onu görünce atından atladı. Tek kelime söylemeden birbirlerinin kucağına atıldılar ve her şeyi unutarak öylece hareketsiz kaldılar. Sonra, "Baba, beni bağışla, gönüllü olarak gidiyorum," dedi sultan. "Biliyorum oğlum, biliyorum. Ablalarıma saygısızlık ettim baba. Mümkünse onlar da beni bağışlasınlar." "Seni bağışladılar oğlum. Onlara kızma, onları unutma, yaz. Anlıyor musun? Anneni de unutma." "Peki baba." İstasyonun kampanası çaldı. Birbirlerinden ayrılma zamanı gelmişti. Oğlunun yüzüne son kez baktı ve onda bütün hatlarıyla kendini gördü. O tam kendisiydi, kendisinin gençliği. Sonra onu sımsıkı bağrına bastı. O anda bütün benliğiyle baba sevgisini oğluna aktarmak istiyordu. Oğlunu böyle kucaklayan Çordon şunları söyledi ona. "Bir erkek, bir adam ol oğlum. Nerede olursan ol, erkek ol, mert bir erkek olarak kal." Vagonlar kımıldadı. "Ey Çordonov, gidiyoruz!" diye bağırdı kumandan. Sultanı kolundan çekip hareket eden trene bindirdiler. O zaman Çordon kollarını indirdi, gidip köpükler içinde kalan atının boynuna abandı ve başladı hüngür hüngür ağlamaya. Atın boynuna sımsıkı sarılarak ağlıyor, öyle sarsılıyordu ki onun üzüntüsünün ağırlığı altında atın toynakları olduğu yerde kayıyordu. Demir yolcular yanından sessizce gelip geçtiler. Onlar o günlerde insanların niçin ağladıklarını çok iyi biliyorlardı. Yalnız istasyona gelen çocuklar birden duruyor, çocuksu bir merak ve acıma duygusuyla o yaşlı adamın ağlamasını seyrediyorlardı. Çordon küçük boğazı geçip yer yer tepelere kesilen ve karlı dağlara kadar uzanan o vadiye geldiği zaman güneş de dağların üzerinde gökyüzüne doğru iki kavak boyu yükselmiş bulunuyordu. Orada birden nefesi kesilir gibi oldu. Oğlu işte orada, o topraklarda yaşamıştı. Beyaz yağmur. Yükseklerde soğuyan rüzgar boğazın kapkara derinliklerinden hızla geçerek dağın eteklerine iniyordu. Orada ta aşağıda köy uykuya varmak üzereydi. Pencerelerde ışıklar birer birer sönüyor ve ay belli belirsiz gümüş ışınlarını patlamak üzere olan tomurcuklara vuruyordu. Bahar çiğleriyle kaplanmıştı tomurcuklar. Çevre sakindi. Yalnız sazla kaplı bir damın üzerinde rüzgarın hışırtısı ve yarı uyanık bir köpeğin homurdanması duyuluyordu. Tarlada çalışan traktörlerin motor sesleriyle çayın hafif şırıltısı da duyuluyordu uzaktan. Karanlıkta iki insan karaltısı köyün kenar evlerine hızlı adımlarla yaklaştı. Sonra yavaşladılar ve durdular. "Artık kendim giderim, sağ ol," dedi bir kadın sesi. "Biraz daha geleyim, köpekler saldırabilir," dedi yanındaki erkek. "Köpeklerden korkmam. Olsun, geleyim biraz." "Olmaz Kasımcan, işe geç kalırsın. Daha vaktim bol, iş saatine çok var." Kasımcan bir kibrit yaktı. Bir anlık titrek kibrit alevinde başına kareli bir çember bağlayan genç kızla sırtında fermuarlı spor deri ceket ve ayağında suni deriden çizmeler bulunan genç adamın yüzleri aydınlandı. "Oo Saadet, daha iki uzun saat var önümde." "Yapma Kasımcan, yoluna git. Bir gören olsa dedikodular ayyuka çıkar. Hem ben annemi merak ediyorum. Beni niçin çağırmış olabilir? Ya hastaysa? Eğer hastaysa yalnız bırakmak olmaz. Bir çaresine bakarız. Orada kısa bir süre daha durdular ve sonra ayrıldılar. Saadet evlerine, Kasımcan da dağlara doğru yürüdü. Erkek birkaç adım gittikten sonra hızlı hızlı geriye döndü. Eğer üzücü bir durum varsa bana bildir. Bekleyeceğim haberini, dedi. Olur, dedi Saadet kısık bir sesle. Kız birkaç adım gidince durup arkasına baktı. Kasımcan gözden kaybolmuştu bile. Adımlarını hızlandırdı. Eve yaklaştıkça merakı ve hızı artıyordu. Sonunda kendini tutamayıp koşmaya başladı. Karamsar düşünceler geliyordu aklına. Kapıyı açınca annesini yatakta, hasta, gözleri çökmüş bulmaktan korkuyordu. O anda "Apa, tatlı apam benim!" diye bağırmak istedi ama ağzından hiç ses çıkmadı. Sonunda bahçe kapısını açtı ve bir karaltının kendine doğru geldiğini gördü. "Saadet, sen misin yavrum?" dedi annesi. "Apa, ne oldu apa? Böyle bir gecede yalnız mı geldin buraya?" "Evet," diye yalan söyledi Saadet. "Aman Tanrım, olamaz. Nasıl olur bu?" diye kollarını yukarı kaldırdı Zeynep Apa. "Ama yapayalnız değil. Yoldan geçen bir at arabasına bindim." Saadet çabucak toplamıştı aklını başına. Zeynep Apa kızını kucaklayarak ağlamaya başladı. "Yokluğuna dayanamıyorum artık. Seni gözlemekten gözlerim karardı. Neredeyse gece yarısı oldu, hala gelmedin. Yolda başına bir şey gelmesinden korktum. Sana bakmak için yola çıkmaya hazırlanıyordum." "Niye endişe ediyorsun? Daha geçen hafta görüşmedik mi apa?" Saadet traktör ekibinde pullukçu olarak çalışıyor ve hemen hemen bütün yazı çalışma kampında geçiriyordu. Onun eve her gelişi Zeynep Apa için bir bayram sevinciydi. Yalnızlıktan o kadar sıkılıyordu ki kızının bir adım bile yanından ayrılmasını istemiyordu. Ocağı birlikte yakar, evin işlerini birlikte yaparlardı. Biri hamur yoğurur, öteki et pişirirdi. Saadet ineği sağar, onun yanı başında annesi hayvanlara su içirirdi. Hiç bitmezdi konuşmaları. Hem Zeynep Apa'nın çalıştığı kolhozdan, hem Saadet'in çalıştığı kamptan söz eder, bitmez tükenmez haberler aktarırlardı birbirlerine. Saadet dereye su almaya gittiği zaman Zeynep Apa avlu çitinin yanında durup ardından bakardı. Yavrusunun büyüdüğüne, kocaman bir kız olduğuna inanmak istemezdi bir türlü. Onun dik ve yumuşak omuzlarını şefkatle, gururla seyrederdi. Ucunda kovalar bulunan omuz sırığını, bileğinde gümüş bilezikler bulunan güneşten yanmış güçlü kollarıyla tutar, hafif ve çevik adımlarla yürürdü. Hem de ne güzel yürürdü. Nefes alışları da çok düzenliydi. Her nefes alışta entaresinin uçları hafifçe yukarı kalkardı. "Ah güzel kızım, gözümün nuru, Allah seni nazardan korusun, sana gelecek belalar bana gelsin," derdi. Bugün ikisi de çok mutlu, birbirlerine karşı çok sevecendiler. Saadet annesinin onu boş yere çağırmadığını, ona söyleyeceği önemli şeyleri olduğunu tahmin etmişti. Besbelli Zeynep Apa da yapacağı o konuşmaya hazırlıyordu kendini. Şu son günlerde kızının hallerinde bir değişiklik görüyordu. Ne olabilirdi bunun sebebi, bunun anlamı? İlkbaharın ilk günleriydi, karlar henüz erimişti. İşte o günlerden birinde Saadet nefes nefese koşarak eve gelmişti. "Apa, apa, komsomollar ekibi geldi," diye heyecanla bağırmıştı eşikten. "Hangi ekip, ne ekibi?" "Aa, bilmiyorsun demek. Tabom komsomollarının ekibi. Yeni açılan tarlalarda çalışacaklar. Değirmenin yanında arabalarla, traktörlerle geçerken gördüm onları." Zeynep Apa anlamıyordu. "Gelirlerse gelsinler. Bunda telaşlanacak, heyecanlanacak ne var?" diyordu kendi kendine. Ama kızı coşmuştu ve anlatmaya devam ediyordu. "Hangi araziyi ekilişe açacaklarını biliyorum. Bize pek uzak değil. Tokay Ake onların bu yıl eski oba topraklarını tamamen sürüp işleyeceklerini söylüyor." Bundan birkaç gün sonra Saadet annesinden o ekibe pullukçu olarak katılmak için izin istedi. Zeynep Apa izin vermek istemedi ama Saadet direndi. Gitmeye kararlıydı. Bunu anlayan annesi istemeye istemeye razı oldu. Bu yıl pullukçu olacaktım zaten. Sonra bize traktör sürmesini de öğretecekler. Komsomollar toplantısında verdiğim sözü de geri alamam. Eğer Saadet'in amcası İhtiyar Tokay Ake araya girmeseydi, Saadet'in ileri sürdüğü gerekçeler Zeynep Apa'yı hiç etkilemeyecekti. Gençleri kendi hallerine bırakalım. Ne yapacaklarını biliyor onlar. Madem ki gitmek istiyor, bırak gitsin, demişti amcası annesine. Saadet yaz boyunca o ekipte pullukçu olarak çalışmaya gitti ama annesi birkaç gün sonra bu işe izin verdiği için pişman oldu. Görüyordu ki artık kızı ona ait olmaktan çıkıyor, daha büyük başka bir güç onu her gün biraz daha uzaklaştırıyordu kendisinden. Bazen de Saadet'in kendisinden daha akıllı, daha atak olduğunu görüyordu. Bir genç kız için bu kadarı fazla değil miydi? Ama Saadet'in gizli bir sorunu vardı ve annesi bunu anlamıyordu. Niçin eve geldiği zaman annesinden bıkmış gibi bir an önce ekibe ulaşmak için daha gün doğmadan yola çıkıyordu. Çok tuhaftı doğrusu. Bazen birden ciddileşir, işe dalar, bazen de o güne kadar görmediği şekilde neşeli olurdu. Şarkı söyler, güler, coşardı. Sonra birden öksüz bir deve yavrusu gibi mahzunlaşır, sessizleşir, gözleri bir yerlere dalar giderdi. Zeynep Apa hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi sorardı. İşinden memnun musun Saadet? Kimler çalışıyor ekipte? Çok memnunum anne, diye cevap verirdi kız her zaman. Sonra büyük bir heyecanla arkadaşlarından söz ederdi. Uzaklardan gelen ve makinelerden çok iyi anlayan gençlerdi bunlar. İçlerinden bazıları fabrikada bu makinelerin yapımında da çalışmışlar. Ah ben de onlar gibi olabilsem, diyordu. Gözleri pırıl pırıl parlardı böyle derken. İşte o anlarda annesinin tanımadığı bir yabancı olup çıkardı. Saadet annesinin gözlerindeki kaygıları anlamadan coşku ile komsomollar toplantısını, duvar gazetesinde kötü bir traktör sürücüsünün nasıl eleştirildiğini ve daha birçok şeyi anlatır, Zeynep Apa bunları da hiç anlamazdı. Çaylarını içtiler. Saadet sofrayı kaldırdı, tabakları yıkayıp kuruladı, sergendeki yerlerine dizdi. Artık yatma zamanı gelmişti. Ama Zeynep Apa yer keçesinin üzerinde duruyor, dikkatle kızına bakıyordu. Sonra yanında eliyle yer göstererek, ''Gel şöyle yanıma otur.'' dedi. ''Seninle biraz gevezelik etmek istiyorum.'' ''Peki apa, konuş, seni dinliyorum.'' Zeynep apa söyleyeceklerini uzun uzun düşündü. Söze nasıl, nereden başlayacağını bilemiyordu. Sonunda kızının gözlerinin içine bakarak konuştu. ''Bak Saadet, sen benim biricik evladımsın. Hem kızım hem oğlumsun. Senden başka hiç kimsem yok benim. Evde yapayalnız kalmak kolay mı sanıyorsun? Böyle derken gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Çalışırken yalnızlığımı unutuyorum. Ama eve gelir gelmez büyük bir üzüntüye kapılıyorum. Kalbim sıkışıyor. Nerelerdesin? İyi misin? Kötü müsün? Hep bunları düşünüyorum. Saadet, kızım, yaptığın iş kadına göre bir iş değil. Bir genç kızın işi pulluğun gerisinde gitmek midir? Bırak o işi, eve dön. Çalışmak istiyorsan kolhozda iş çok. Zeynep Apa gözlerinin yaşını silerek derin bir iç çekti. Ne demek istediğini Saadet bu kadarıyla anlardı herhalde. Ama Saadet annesinin söylemek istediği en önemli şeyi söylemediğini anlamıştı. Bak apa, dedi. Kampta çalışan tek kız ben miyim sanıyorsun? Kolhozdan gelen kızlar da var. Hele Tabom'da pek çok kız var. Onlar da erkekler kadar başarılı, onlar da erkekler kadar iyi çalışıyorlar. Ben niye her şeyi terk edip gideyim? Kendini onlarla bir mi tutuyorsun, diye darıldı Zeynep Apa. O ailelerin başka çocukları da var. Saadet annesini kucakladı, bağrına çekip sıktı ve öylece durdular. Nasıl hak vermesinde annesine? Peki apa, senin dediğin olsun ama orada biraz daha çalışmama izin ver. İlkbahar ekimi yakında bitecek. Ekim işi bitince hemen dönerim. Çok beklemeyeceksin. Annesi rahatlamıştı. Artık yatabilir, uyuyabilirdi. Tam gözlerini yummuştu ki hafif bir ses duydu. Gözlerini açınca Saadet'in usulca kalktığını ve pencereye doğru gittiğini gördü. Ayın mavimsi ışığı kızın başına ve omuzlarına vuruyordu. Saadet biraz rahatsız olarak dönüp annesine baktı. Sonra hiç ses çıkarmadan pencere çıkıntısının üzerine kollarıyla dizlerini kucaklayarak kımıldamadan oturdu. Besbelli bir şey, önemli bir şey düşünüyordu. Elleriyle göğsüne inen saç örgülerini sinirli sinirli sıkıyor ya da karıştırıyordu. "Niçin yatıp uyumuyor bu kız?" diye düşünen Zeynep Apa'nın yüreği sızladı. Saadet yüzünü cama dayamış, gözlerini kırpmadan dağlara bakıyordu. Dağların yumuşak eğimli yamaçlarında ara sıra traktörlerin farları ışıldıyordu. Ta uzaklardan gelen motor seslerini de dinliyordu sarhoş gibi. Motor sesleri bazen artıyor ve daha yakına gelmiş gibi oluyor, bazen de ses hafifliyor ve kız o gürültüyü duymak için kulak kabartıyordu. Annesi traktör seslerini dinliyor diye geçirdi aklından. Aynı anda zaman zaman kendisinin de o seslere kulak kabarttığını hatırladı. Kızı evde olmadığı zamanlar orada, o tarlalarda çalışıyordu çünkü. O yokken ona bu sesler bir rahatlık verirdi. Ama kızı o pencerenin kenarında sebepsiz oturmuyordu. Zeynep Apa kızının kalbinin burada değil, orada, o sürülen tarlada olduğunu anlamıştı. Saadet uzaktaki farların ışığına bakıyor, saban bıçaklarının parladığını, bakir toprakları derinlemesine yarıp aktardıklarını görüyordu. Yıllardan beri el sürülmemişti o topraklara. İşte şimdi kızı ve Kasımcan o toprakları ilk defa işliyor, açıyorlardı. Yakında orada buğday yetişecek, bu bölgeden de yollar geçecek, eski Oba Vadisi'nde evler yapılacak, köyler kurulacaktı. Ve buranın yerlileri yeni gelenlere bu toprakların sahibi olduklarını belli eden bir ses tonuyla "Şu toprakları geçince büyük bir ahır, biraz ilerisinde de yollar göreceksiniz. Bizim kolhoz işte orasıdır." diyeceklerdi. "Evet, bütün bunları biz yapacağız," diye düşünüyordu Saadet. Böyle düşünürken bir sevinç dalgası kaplıyordu vücudunu. Gerçek mutluluk bu değil miydi? İnsanın bu işe kendini adamasına değmez miydi? Şimdi o, güneş ışınlarının çırpınan kara dalgalar gibi duman duman tüten topraklara vurduğunu da görüyordu hayalinde. Yeni sürünmüş topraklardan nemli bir koku yayılıyordu. Güzel bir koku. İşledikleri o parselde Saadet birden sabanın lövyelerini kaldırıyor ve ayna gibi parlayan saban demirleri de kalkıyordu aynı anda. Sabanın her demirinde birer küçük güneş ışıldıyordu. Kasımcan traktörü döndürürken geriye bakıp ona gülümsüyor ve Saadet de ona bağırıyordu. "Hadi Kasımcan sür, bugün biz birinci olacağız, hadi ilerle." "Kasımcan, birbirimizle karşılaşmamız ve beraber aynı yerde çalışmamız ne iyi. Seninle dünyanın öbür ucuna gelirim ben," diyordu Saadet içinden. Zeynep Apa kaygılıydı. Ne yapacağını, kızına ne diyeceğini bilemiyordu. Öbür tarafa dönüp derin bir iç çekti. Saadet irkildi. Ama yine de uzun bir süre daha oturdu pencerenin çıkıntısında. Sonra sessizce yatağına girip yattı. Ama ne onun ne de annesinin gözüne uyku giriyordu. İkisi de kendi düşüncelerine dalmışlardı. Zeynep Apa'nın düşündüğü şuydu. Artık kızı yetişkin bir genç kızdı ve onun geleceğini düşünme zamanı da gelmişti. Kendi köylerinden saygıdeğer bir yiğitle evlense ne iyi olurdu. O zaman hep yanında kalırdı Saadet. Mustakbel damadın ailesi yoksa daha da iyi olurdu. Yeni evliler bu evde her zaman birlikte yaşarlardı. Kızı çeyizinin hemen hemen hazır olduğundan habersizdi. Sadece ipek yatak örtüleri eksikti. Saadet ise Kasımcan'la ilk karşılaşmalarını düşünüyordu. Aynı ekipte çalışıyorlardı o zaman. Traktörün her duruşunda Kasımcan yanına geliyor ve soruyordu. "Yoruldun mu Saadet? Biraz dinlen istersen." "Neden yanımdan hiç ayrılmıyor? Küçük bir çocuk muyum ben?" diye biraz öfkeyle kendi kendine söyleniyordu o zaman Saadet.